Evet. Geldik yine konumuza. Biliyorsunuz geçen pazar günü 1. Samuel kitabı 17. bölümde yer alan çok önemli, yani İsrail tarihinde çok önemli bir yer tutan bir parçayı biz ele almaya çalıştık. Ve biliyorsunuz 1. Samuel kitabının 17. bölümü çok uzun bir bölüm. Yani 58 ayetten oluşmuş çok büyük, geniş bir bölüm. Ve bu genişlikten dolayı da bizim geçen hafta bu bölümü tamamlayabilmemiz mümkün olmadı. Ve ben diyorum ki fazla at gibi koşmaya hiç gerek yok. Sindire sindire, adım adım gidelim. Önemli olan anlayalım. Anladıklarımızı da hafta içerisinde yaşama sokma gayreti içerisinde olalım. Geçen hafta yaptığım konuşmanın böyle kısa bir özetini hızlı bir şekilde yapmak istiyorum. Ki tekrar örneğin Hacı ile Hava'nın bağlantı kurabilmesi için, Özlem'in bağlantı kurabilmesi için bu özeti kısa bir şekilde yapmak istiyorum. Biliyorsunuz Goliat ve Davut hakkında bir bölüm. Ve Goliat Davut'un karşısında dikili duran bir sorundu. Ve biz Goliat'a baktığımızda sadece bedensel açıdan değil, aynı zamanda da silah açısından da Davut'tan kat kat üstün özelliğe sahip bir yapı içerisindeydi Goliat. Ama bakıyoruz ki bütün bu zor koşullara rağmen, bütün bu olumsuzluklara rağmen görüyoruz ki Davut kime ait olduğunu bilerek onun karşısında dik duruşu gerçekten de hepimizin örnek alması gereken bir duruş olduğunun altını çizmişti. Yani o kişi karşısındaki düşmanın, karşısındaki sorunun büyüklüğüne rağmen o sorundan kaçarak değil, sorun karşısında Rab'be güvenerek dik durmakla sorunu bertaraf etmeyi becerebilmişti değerli kardeşler. Sonuca geldiğimizde bunu net bir şekilde göreceğiz. Ve demiştim ki hepimizin bu yaşam içerisinde farklı farklı renkleri de olmuş olsa sorunları olan varlıklarız. Doğru mu? Hepimizin sorunları var. Ağırlıkları farklı, renkleri farklı. Ama bu sorunlar, bu sıkıntılar ne yapıyor? Davut'u nasıl ki geleceğe hazırladıysa her bir sorun, her bir problem ne yapıyor? Bizi geleceğe adım adım ne yapıyor? Hazırlıyor değerli kardeşler. Ve bu hayat bedenen burada yeryüzünde devam ettiği sürece de hastalık olacak, sorunlar olacak, ağlamalar olacak, sevinmeler olacak. Her tür hastalıklar, her tür çirkinlikler, sorunlar olmaya devam edecek. Bu beden burada devam ettiği sürece öleceğiz. Ve bu beden değişmiş olarak Rabbin yanında olduğunda ne gözyaşı diyor, ne ağlama, ne acı, hepsi yok olup gidecek. Vahiy 21. bölümde bu güvence bize net bir şekilde veriliyor değerli kardeşler. Bu gerçeği çok iyi kavrayan Eyüp'ten bir örnek vermiştim biliyorsunuz. Eyüp kitabı 5. bölümden 6. ve 7. ayetleri okumuştuk. Eyüp 5, 6 ve 7. Bunu çok güzel destekliyordu. Eyüp 5 ve 6, 7 diyor ki 5. bölümün 6 ve 7. ayetleri, dert topraktan çıkmaz, sıkıntı yerden bitmez. Havaya uçuşan kıvılcımlar gibi çok önemli. Sıkıntı çekmek için doğar insan. Demek ki hepimizin sıkıntı ve sorunları olacağı bu kadar kesin ve net sevgili kardeşler. Demek ki bakıyoruz ki bu Goliat'ta Davut'un karşısında bir sorundu. Öyle görünüyor ama aslında demiştim ki hatırlarsanız aslında bu sorun Davut'un sorunu değildi. Kimin sorunuydu? İsrail ulusunun bir sorunuydu. Yani aslında Saul'un önderliği altında olan ordunun sorunuydu bu Goliat. Ama ne demiştim? Saul, Rab'be sırtını çevirmiş olduğu için, Rab'den uzak bir hayatı olmuş olduğu için, sırtı ona dönük olmuş olduğu için, ne demiştim? Bir ifade kullandım. Tanrı'nın ruhu ondan uzaklaşmıştı. Ve dedim ki, Tanrı'nın ruhunun Saul'dan uzaklaşmış olması bugün günümüzde Tanrı bilimi açısından teolojik yanlışlıklar yapılmış olduğu için birçok yanlış açıklamalar yapılmakta demiştim. Yani bu kutsal ruhun Saul'dan ayrılması eski antlaşma dönemi için geçerli olan bir şey demiştim. Çünkü kutsal kitapta görüyoruz eski antlaşma döneminde kutsal ruh kişinin yüreğinde konut kurmuş değildi. Peki ne zaman konut kurmuştu? Ne zaman konut kurdu kutsal ruh imanlının yüreğinde? Pentekost günü değil mi? Haberciler işte 2. bölümde Rabbin vaat ettiği kutsal ruh geldi ve herkesin üzerine indi ve imanlılar kutsal ruhla vaftiz oldu ve yüreklerde ne diyor? Konut kurdu, oturdu. Yani kutsal ruh iman ettikten sonra bugün yeni antlaşma döneminde imanlının yüreğinde konut kurmuştur. 1. Korintoslar mektubunda çok açık bir şekilde 1. Korintoslar 3. bölüm 16. ayette orada çok net bir şekilde bize kutsal ruhun içimizde konut kurduğunu yani yerleşmiş olduğunu açıklayan bir ayet. Ne diyor? 1. Korintoslar 3.16 Allah'ın tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Allah'ın ruhu sizde diyor. Değil mi? Allah'ın ruhu, Tanrı'nın ruhu bizim yüreğimizde. Demek ki Tanrı'nın ruhu bizim yüreğimizde konut kurmuş vaziyette. Öyle diyor değil mi Özlem? 1. Korintos'a öyle hatırlıyorum. 3. bölüm 16. ayette. Doğru mu? Türkçe okuyan var mı? Buldu mu birisi? Bak, Tanrı'nın ruhu bizde yaşıyor. Demek ki iman eden Tanrı'nın tapınağıdır ve kutsal ruh da konut kurmuştur. Bitti. Bu kadar açık ve net. Onun için biz kutsal ruhu üzebiliriz. Ona acı verebiliriz. Ama kutsal ruhun yok olup gitmesine, bizden uzaklaşmasına engel olamayız değerli kardeşler. Kutsal ruh çocuğun, Rabbin çocuğunun yüreğindedir. Rabbin çocuğuna düşen sorumluluk ise o ruhun yönetimi altında kutsal ruha izin vererek onun yönetiminde adımlarını atmasıdır. Bu kadar basit. Biz kutsal ruhun yönetiminde adımlarımızı atmamız gerekiyor değerli kardeşler. Şimdi devam ettiğimizde Saul dediğim gibi yaşamında Rab Tanrı'nın yönetiminde olmamasından dolayı güven ve esenliği kaybolup gitmişti. Sadece Saul'un yaşamında değil ulusun yaşamında da esenlik kaybolup gitmişti. Her sabah kalktıklarında, uyandıklarında Goliat karşılarına dikilmiş meydan okuyordu. Ve Tanrı'da olan güvenini yitirmiş bir şekilde Saul iki ayak bir pabuca girmiş vaziyette aynı sorunla yatıyor, kalkıyordu. Büyük, korkunç bir durum söz konusu. Şimdi demiştim ki o dönemde savaş olmadan önce taraflar ne yapıyordu? İki taraf, birisi bir tarafta, öbürü öbür tarafta en iyi savaşçılarını, askerlerini gönderip karşı tarafa bir mesaj iletmesi gerekiyordu söylemiştim. Doğru mu? Ama Saul'un ordusunda o cesarete sahip kişi yoktu korkudan dolayı, Goliat'tan dolayı. O cesareti kendinde bulan bir asker yoktu. Bu yüzden ne yaptı? Ortam Goliat'a kaldı. Meydan Goliat'a kaldı ve ne yaptı? İsrail ordusuna, Saul'a meydan okudu. Ve bakın nasıl okudu meydan? 8. ayette. 1. Samuel 17. bölüm 8. ayet. Ne diyor? Ben Filistliyim diyor. Övünerek, büyük bir gururla. Sizse Saul'un kölelerisiniz. Yani onun bunun çocuğu der gibi. Yani bu kadar küçümsüyor değerli kardeşler. Demek ki çok etkili bir hamle yapmıştı. İlk hamle çok önemli olduğu için. Goliat çok etkili bir mesaj verdi karşı tarafa. Ve bakın bu mesajın arkasından şunu söyledi 10. ayette 1. Samuel 17.10'da. Diyor ki İsrail'in ordusuna meydan okuyorum. Bakın İsrail ordusuna meydan okuyorum. Benimle dövüşecek birini çıkarın karşıma. Bunu kaç kez söyledi? Bir kez değil, iki kez değil, üç kez değil. 40 gün boyunca sabah ve akşam. 16. ayete bakın. 16. ayette ne yazıyor? 40 gün sabah, akşam, gece ve gündüz. Demek ki sabah 40, akşam 40 demiştim. 2 ile çarparsan 80 keş. Hatta dedim ki bizim Türkçemizde bir laf var. Birine 40 defa deli dersen 40 defa deli olurmuş. Öyle derler Türkçede. Bir kişi delisin dersen 40 defa deli olurmuş. Onun için düşün. Goliat 40 gün boyunca bunu söyledi. Meydan okuyorum, çıkarın karşına. Ve bunun sonucunu nasıl görüyoruz değerli kardeşler? 24. ayette bakın ne diyor. Ne yazıyor 24. ayette? 17. bölüm 24. ayette oku. Yani bu hamle, Goliat'ın çıkışı, bu söylemi karşısında onlar kaçacak delik aradılar. İsrail ordusu dağılmış vaziyette. Kaçacak delik aradılar. Ve işin ilginç tarafı değerli kardeşler, İsrail kralı olan Saul, orduya öncülük etmesi gerekirken demiştim. Öncülük etmesi gerekirken geride kalmayı tercih ediyor, gitmek istemiyor. Demek ki bu korku nereden kaynaklanıyor? Rabbe olan güvensizlikten kaynaklanıyor. Bakın bugün ne kadar güzel uyudu. Güvenden değil mi? Hacının diyelim o söylediği Süleyman meseleleri 1. bölümdeki o güven olayı. Demek ki güven varsa korku yengi, korku üzerine yengi kazanıyoruz. Ama güven yoksa kaçacak delik arıyoruz kendimize sevgili kardeşler. Onun için bunu hatırlamaları gerekiyordu. İsrail halkını kölelikten kurtaran kimdi? Aynı Tanrı değil miydi? Aynı Tanrı'ydı. İsrail'in Yakup'un Tanrısı diye okuyoruz değil mi? Peki onları Yeşu'nun önderliğinde vaat edilen ülkeye sokan kimdi? Yeşu'nun önderliğinde vaat edilen ülkeye sokan kimdi? Yine Tanrı'nın kendisiydi. Sadece bu mu? Hatırlayın gece ateş bulutu diyor. Gündüz bir bulutla, bulut sütunuyla onlara öncülük eden kimdi? Yine Tanrı'ydı. Ve bırakın onu. Birçok zaferler elde ettiler. Elde etmiş oldukları zaferleri kimin sayesinde elde ettiler? Ait oldukları Tanrı sayesinde elde ettiler. Ya bu korku her şeyi darmadağın etti. Düşünün korku iki ayağı bir pabuç içerisine soktu sevgili kardeşler. Ve bu kişiler kime ait olduklarına bakmaları gerekirken, odaklanmaları gerekirken ne yaptılar? Soruna odaklandılar. Probleme odaklandılar. Bugün bizim yaptığımız gibi. Rabbe odaklanmamız gerekirken bu sorunu altından nasıl kalkabilirim, bunu nasıl çözebilirim, bunu nasıl yapabilirim diye kafa yormaya başlıyoruz. Ve kafa yorurken de ne yapıyoruz? Tanrı'dan adım adım küçük küçük adımlarla uzaklaşmış oluyoruz sevgili kardeşler. Onun için bizler aynı durumdayız. Sorunlarımız var, sıkıntılarımız var ama Rabbe odaklanmak zorundayız. Eğer sorunların üstesinden gelmek istiyorsak bir şey bilmemiz lazım. Bir ayet kullandım ve o ayetle noktalamıştım. Hatırlıyor musunuz? Ha? Mezmurlarda. Bu, evet, 93.4. Çok iyi bilinen bir mezmur. Bunu burada çok sık söylediğim bir mezmur, sevdiğim bir mezmur. O mezmurla noktalamıştım hatırlarsanız. 93. mezmur, Dein Neusig, Fio. Halde o kağıtta yazmış olmam lazım. Ne diyor? Yücelerdeki Rab, engin suların gürleyişinden, denizlerin azgın dalgalarından güçlüdür diyor. Ha, bu çok önemli. Daha diyor. Noh gruesa. Bu çok önemli bir şey. Yani oradaki noh sözü benim çok hoşuma gidiyor. Altını lütfen çizin. Daha sözünü altını çizin. Benim, şöyle bitirdim. Dedim ki, o zaman şöyle düşünelim. Benim İçinde bulunduğum sorun ne olursa olsun, nasıl bir sorun olursa olsun, Nasıl bir problem olursa olsun Tanrı o sorundan çok ama çok daha büyüktür. Doğru mu Hava? Amin. Böyle noktaladık konumuzu. Bitiremedik ama noktaladık. Ve bugün kaldığımız yerden hızlı bir şekilde devam edeceğiz sevgili kardeşler. Evet, hazırız değil mi? Şimdi tam bu noktada değerli kardeşler bir yanlış davranışı da size açıklamak ihtiyacı duyuyorum. Saul durum karşısında nasıl bir çözüm arıyor? Bir sorun var karşısında, bu sorunun adı Goliat, tamam mı? Ama senin için bu sorun parasal sorun olabilir. Bu sorun hacı gibi bir iş arama sorunu olabilir. Ya da ne bileyim bir başkası için hastalık sorunu olabilir. Sorunun adı ne olursa olsun, rengi ne olursa olsun ortada bir sorun var, Goliat. Şimdi Saul'a bakıyoruz, bu sorun karşısında nasıl bir çözüm arıyor kendisine? Nasıl bir çözüm arıyor? Okudunuz mu 58 ayeti eve gittiğinizde? Umarım okudunuz. Evet. Saul nasıl bir çözüm arıyor? Kaçarak çözüm arıyor, kaçarak. Yani sorunu sürekli başka bir güne atıyor. Başka bir güne erteleme yönünde bir davranış sergiliyor Saul baktığımız zaman. Demek ki sorun bir başka güne erteleniyor. O gün geliyor, yine bir başka güne erteleniyor. O gün geliyor, yine sorun bir başka güne erteleniyor. Sorun bir başka güne ertelendikçe sorun karşısında ordu daha da küçüldü. Daha da küçüldü. Daha da küçüldü. Daha da küçüldü ve önlerinde dikili olan sorundan daha da fazla korkmaya başladılar. Yani korkunun boyutu iki kata, üç kata, dört kata yükseldi değerli kardeşler. Onun için korku arttığı zaman, korku arttıkça da sorun büyüdü. Öyle değil mi? Bakın hayatınıza. Korkuların boyutu büyüdükçe sorun da gözümüzde iyice büyümeye başlamıyor mu? Ve bunun sonucunda ne oldu? Sorunun üstesinden gelmek imkansız hale geldi. Erteledikleri için. Yarın yaparım, yarın hallederiz. Öbür gün bırakıldıkça, aradaki mesafe açıldıkça açıldı değerli kardeşler. Şimdi bizlerde de öyle olmuyor mu? Şimdi sabah kalkıyoruz değerli kardeşler. Her birimiz değişik sorunlarla mücadele etmek zorundayız. Yaşam ruhsal bir savaş olmuş olduğu için. Burada olduğu gibi vadinin öbür tarafında sorun dikilmiş duruyor. Ha bugün, ha yarın, ha öbür gün, ha öbür gün derken o zaman daha bir zor noktaya geliyor sorun. Şimdi bunu basit bir örnekle açıklamam gerekiyorsa sabah kalkıyorsun, masaya bakıyorsun bir kir var. Değil mi? Diyorsun ki boş ver, yarın temizlerim. Şimdi benim yaptığım hatadır bu. Ben çok yaptım bu hatayı. Ve o lekeyi ertesi güne bırakıyorum temizlemek için. Sonra o daha başka bir güne kayıyor. Daha aradan 3-5 gün geçiyor. En sonunda artık leke beni rahatsız ediyor. Alıyorum bezi, silmeye çalışıyorum, çıkmıyor. Yani ertesi güne atılan o sorun daha çok kalıcı oluyor. Şimdi o sorunu gördüğümde kalkıp elime bezi alıp silsem çıkıp gidecek. Şimdi ben sorunla karşılaşıyorum, sorun var. Kime ait olduğumu bilen bir kişi olaraktan, Rabbe bakarak, Rabbe sığınarak soruna yaklaştığımda sorunun ortadan kalkması belki aynı anda olmayacak ama belirli bir süre içerisinde senin verdiğin o iman mücadelesi hedefe ulaşacak. Başarılı bir şekilde değerli kardeşler. İşte Goliat'ın karşısında var olan Davut bunu aynı bu şekilde yaptı. Çözüm kaçışta değil. Bunu gördü Davut. Kaçmadı. Ne yaptı? Deyimi yerindeyse aldı bezi eline, sildi masadaki kiri, sorunu ortadan kalkmasını sağlamış oldu değerli kardeşler. Onun için Bunu yapabilmenin koşulu da tek bir koşulu var. Yalvarırım size, kime ait olduğunuzu kesinlikle ve kesinlikle unutmayın değerli kardeşler. Cesaretle atılan adım sonuç getirdi. Eminim ki Golyat'a yaklaştıkça bizim Davut Golyat'a yaklaşıyor. Vücuden güçlü, silah açısından güçlü ama Davut'un gözünde acaba Golyat büyümedi mi? Acaba Davut hiç mi korku hissetmedi yüreğinde? Ben sanmıyorum. Mutlaka yüreğinde korku hissetti. Mutlaka bir şeyler hissetti yüreğinde. Ama buna rağmen içindeki o iman, içindeki o Rabbi olan bağlılık o sorun üzerinde, o sorun karşısında dik durmasını sağladı değerli kardeşler. Onun için bu heyecanın heyecanını yenme imkanına kavuştu Davut. Şimdi burada çok önemli bir noktayı öne çıkartmak istiyorum değerli kardeşler. Çok önemli bir nokta. Davut daha önce Golyat ile karşılaştı mı karşılaşmadı mı? Kutsal kitaba baktığımız zaman Davut Golyat'la daha önce karşılaştı mı karşılaşmadı mı? Karşılaşmadı. Yani şöyle diyorum. Davut karşısında dikilen düşman hakkında nokta kadar bilgisi yoktu. Sorun hakkında, problem hakkında nokta kadar bilgisi yoktu. Çünkü Davut Ela Vadisi'ne, bakın 17 ve 19. ayetlere, 1. Samuel 17-19'a bakın. Oraya baktığınız zaman Davut Ela Vadisi'ne ne için gitti? Açıklanıyor. Ne için gitti Davut oraya? Savaşmak için mi gitti? Hayır. Ne için gitti? Abilerini ziyarete gitti. Babası gönderdi onu. Abilerini ziyarete gitmişti. Ve başına geleceklerden hiç ama hiçbir haberi yoktu Davut'un. Yani söylemek istediğim gerçek şu sevgili kardeşler. Bizlerin de savaşmak zorunda kaldığı durumlar hakkında pek bilgimiz yok. Yani yarın sabah kalktığımızda bizi ne gibi sorunlar beklediğini biliyor muyuz biz? Bilmiyoruz. Ne gibi Golyatlar bizi bekliyor? Ben şimdi yarın pazartesi kalktığımda şu anda aklıma bir şey gelmiyor. Ama beni ne gibi sorunlar bekliyor? Hacı ne gibi sorunlar bekliyor? Sizleri ne gibi sorunlar bekliyor? Bunu bilmiyoruz. Sadece bildiğim yarın ben oruç tutacağım o kadar. Ama başka bir bilgim yok. Yani bizler de Davut'un nasıl ki bir bilgisi yoktu, aynı şekilde bizlerin de yarın olacak olan bir sorunla farkında değiliz ve bilmiyoruz sevgili kardeşler. Demek ki bu içinde bulunduğumuz sorun bir parasal sorun olabilir, iş sorunu olabilir, hastalık sorunu olabilir. Dediğim gibi renkleri değişik sorunlar olabilir değerli kardeşler. Belki de karşında dikilen Golyat şu olabilir, bir bağımlılık olabilir. Yani yıllarca o bağımlılıktan kurtulmak istiyorsun. Ben eminim ki birçok kardeşler var. Yani burada söylüyorum, sizleri sevdiğim için söylüyorum. Tamam mı? Burada kardeşlerim, mesela ben sadece buradaki kardeşlerle birçok kardeşler tanıyorum. İmanlı, sigara içiyorlar. Ve o kardeşlerle ben konuştuğum zaman gerçekten o kardeşlerin ondan kurtulmak istediklerini istiyorlar. Emin olun. Yani bakın, mutlaka karşındaki Golyat sigara olabilir. Karşındaki Golyat başka bir bağımlılık olabilir. Doğru mu? Ama değerli kardeşler, karşındaki Golyat ne olursa olsun değerli kardeşler, o sorundan kurtulmak mümkün. O sorunun üstesinden gelmek mümkün. Tamam diyebilirsin, ya ben çok güç harcadım, emek verdim ama bir türlü başaramadım Recep abi. İnanırım. Ama sizin umudunuzu tazelemek istiyorum. Umudunuzu yitirmeyin. Rab'de her zaman umut var. Rab'de her zaman umut var sevgili kardeşler. Onun için hangimiz değişik sorunlarla boğuşmuyoruz ki? Kimse üzerine alınmasın. Hepimizin sorunları var. Ama diyorum ki sorunların üstesinden gelmek Rab ile mümkün. Recep'in gücü yeterli değil. Hacı'nın da gücü yeterli değil. Aytaç'ın da gücü yeterli değil. Ama Aytaç'ta olan Rab, Aytaç'ın solunumundan çok daha büyük. Hacı'nın yüreğinde olan Rab, Hacı'nın içinde boğuştuğu solunumundan çok daha büyük. O zaman biz fırsat vereceğiz. Mücadeleci olacağız. Davut gibi benim bugün sizi özellikle Davut'un dik duruşu, durum karşısında, sorun karşısında dik duruşunu örnek alalım hepimiz. Kime ait olduğunu biliyor, güçlü bir Tanrı var, yalnız değilim, Rabbim yanımda ve o umutla, o sevinçle dimdik durdu Davut, Goliat'ın karşısında. Ama bizler aman diyoruz inceldiği yerden kopsun. Boş veriyoruz çoğu zaman. Doğru mu? İnceldiği yerden kopsun diyoruz değerli kardeşler. Onun için Davut bizim için model olsun. Şimdi burada bir şeyin altını çizmek istiyorum. Koskoca Saul'un ordusu Goliat'a baktılar. Saul da dahil, başkomutan, o da baktı. Yenilemez bir düşman olarak gördüler. Mümkün değil. Şimdi ilginç bir şey var. Aynı soruna Davut da baktı. Doğru mu? Bakın çok önemli bir şey var burada. Davut da aynı soruna baktı. Saul'un ordusu da aynı soruna baktı. Ama Saul ve ordusu korku içerisine düştüler. Kendilerini çok küçük ve çaresiz gördüler. Ama öbür taraftan Davut'a baktığımız zaman Davut Goliat'ı nasıl gördü? Davut Goliat'ı şöyle gördü. Kendinden zayıf olan kişileri ezmeye çalışan bir kabadayı. Bir kabadayı olarak gördü. Ama Davut bu bakış açısına rağmen sevgili kardeşler gerçekten görüyorum ki Davut Rabbin gözünde daha da büyüdü. İmanla duruma baktığı için. Onun için burada şunu söyleyeyim. Durumlara, sorunlara nereden ve nasıl baktığın çok önemli. Doğru mu? Durumlara nereden ve nasıl baktın? Şimdi geçen hafta demiştim değil mi? Ben buradan bakıyorum size, sizin kafalarınızın üstünü bile görüyorum. Hatta Enver'den örnek vermiştim. Mesela Hacı'ya bakıyorum. Hacı benim kafamın üstünü görmüyor. Ama ben Hacı'nın kafasının üstünü görüyorum. Saç yok. Tabii. Doğru. Şimdi ama Hacı bana baktığı zaman Hacı benim kafamın üstünü görmüyor. Ben niye Hacı'nın kafasının üstünü görüyorum? Hepinizin kafasını görüyorum. Çünkü ben sizden yukarıdayım. Ben kuş bakışı bakıyorum. Sizler kurbağa bakışı bakıyorsunuz. Olay bu. Yani aşağıdan yukarı bakıyorsunuz. Ama Rab bize kurbağa bakışı vermedi. Bize kuş bakışı bir görüş açısı sağladı hamdolsun. O zaman biz sorunlara yukarıdan bakacağız. Nasıl bakacağız? Rab'be sığınarak. Kime ait olduğumuzu bilerek. Demek ki nereden ve nasıl baktığın. Nereden ve nasıl baktığın çok ama çok çok önemli sevgili kardeşler. Onun için hepinizi bu yönde teşvik ediyorum. Rab bize kuş bakışı bir görüş açısı sağladı. Hamdolsun. Ve ne yapıyor? Bakın ne yapıyor? Davut ne yapıyor? Bakabilir misiniz 32. ayete? Davut'un ne yaptığına bir bakalım. 32. ayete bakıyoruz. Cesaretle Saul'dan ne istiyor? İzin istiyor değil mi? Goliat ile savaşmak için izin istiyor. Çünkü komutan kim? Ordunun başında Saul olduğu için ondan izin istiyor. Kafasına göre değil, ondan izin istiyor. Ne diyor 32. ayette?
Davut Saul'a bu Filistinli
yüzünden, evet,
ben kurum gidip onunla dövüşeceğim.
Görebiliyor musunuz? Yani kimse yılmasın. Ben onunla gidip dövüşeceğim. Bana izin veriyor musun? Yani dövüşmeme izin veriyor musun? Peki, şimdi şöyle düşünüyorum. Davut bunu Saul'a söylediğinde, yani izin ver, ben onunla dövüşeceğim. Oradaki askerler ne düşündü sizce? Merak ediyorum. Ha? Bana göre alay ettiler mutlaka. Sen mi? Çoban parçası. Ama aynısı senin gibi, onlar da öyle düşün. Çok doğru, haklısın. Ve tabii. Yani ben burada, Davut zaten cüsseli bir adam değildi. Onu da okuyacağız zaten. Cüsseli bir adam değildi. Çünkü Saul'un giysileri ona olmadı. Onun için cüsseli değildi Davut. Ve Davut bunu söylediği zaman askerler, sen mi be? Bacak kadar boyunla genç ya. Genç delikanlı. Bacak kadar boyunla çoban parçası olarak sen mi o Goliath'ı devredeceksin? deyip bana göre askerler kesinlikle alay etti. Çünkü bakın, Saul'da da aynı tutum var. Saul'a baktığımız zaman Saul da aynı tutum içerisinde. Bakın lütfen. Lütfen 33. ayete bakın. 33. ayet. Ne diyor? Bak, bak. Sen bununla dövüşemezsin. Yani aslında askerlerin söylediğini bence o da farklı bir biçimde söylemeye çalışıyor. Dövüşemezsin. Sonra ne diyor? Çünkü bakın, bu çok ilginç bir ifade. Çünkü daha gençsin. O ise gençliğinden beri savaşçıdır. Şimdi kutsal kitap çalışması yaptığımız için bir şekilde ben bu ifade üzerinde birazcık durmak istiyorum değerli kardeşler. Şimdi Saul'un bu ifadesini anlayabilmek için Sayılar kitabı 1. bölüme götüreceğim sizi. Numerik var ya, numerik. Sayılar kitabı tabii 1. Musa, 2. Musa, 3. Musa, 4. Musa. 4. Musa'nın kitabı 1. bölüm. Sayılar kitabı 1. bölüm. Dördüncü Musa, Firtemoze. Ya dördüncü Musa kitabı, Sayılar kitabı, numerik. Numerik oluyor değil mi Almanca? Ya. Şimdi hatırlayın, İsrail halkı Mısır'dan çıktıktan sonra, tabii ayeti söyleyeceğim, birinci bölümü söyleyeceğim, ayeti şimdi söyleyeceğim. Birinci bölüm. Tanrı Musa'ya şöyle diyor. Mısır'dan çıktıktan sonra, yani Mısır'ın köleliğinden kurtuldular. Tanrı Musa'ya şunu söylüyor. Ayet 3. Ne diyor?
Sen ve Harun İsrail topluluğunun bütün boylarıyla ailelerinin sayımını yapın.
Evet.
Bütün erkekleri bir bir sayıp adlarını yazın.
Evet. Şimdi bakın, buraya baktığımız zaman Saul'un ifadesine bakıyoruz. Şimdi, sen Filistli'ye dövüşemezsin çünkü daha gençsin. Neden genç dediğini anlıyor muyuz? Buradaki savaşabilecek gencin yaşı en az ne kadar olması lazım? 20. Bu neyi gösteriyor? Davut 20'nin altındaydı. Bu bunu gösteriyor. Doğru mu İsmet? Demek ki Davut belki 19 yaşındaydı, belki 18, belki 17. O genç yaşta olmuş olduğu için sevgili kardeşler. Onun için bu genç olmasına rağmen ilginç olan, Davut bahaneler üretmiyor. Bu çok önemli. Yani ben gencim. Hatırlayın ya, Yeremia'ya bakın. Birinci bölüm olacak. Şu aklıma geldi şu anda. Yanılmıyorsam birinci bölüm olacak ama ayeti söyleyemem. Ayeti bir kardeş bulsun. İlk ayetler, belki ikinci, üçüncü, dördüncü ayetler olabilir. Orada Tanrı Yeremia'yı çağırdığında, bakın Yeremia'nın tepkisine bakın, aradaki farkı göreceksiniz. Yeremia'nın tepkisine bakın. Beşinci ayet olabilir, altıncı ayet olabilir. Evet.
Ha. Çünkü gencim diye karşı çıktı.
Bitti. Bak şimdi. Yeremia ne dedi? Ah egemen ya Rab. Konuşamıyorum. Neden? Çünkü gencim diyor. Peki Davut ne diyor? Doğru. Sağ ol komutanım. Ben çok gencim. 19 yaşındayım. 18 yaşındayım. Ben yapamam bunu diyor mu? Hayır. Neden? Hamdolsun. Kime ait olduğunu biliyor işte. Ben sizden bunu istiyorum. Sorunlar karşısında kime ait olduğunuzu bilin. Senin ait olduğun Rab hakikaten harika bir Rab. Müthiş bir Rab. Ben kelimelerle burada size anlatamam. Siz de biliyorsunuz bunu. Ama ben heyecanlanıyorum. Kusura bakmayın. Büyük heyecan duyuyorum. Ait olduğum Rab 36 yıldır beni utandırmadı. Ben utandırdım Rab'i birkaç defa. Ama Rab beni utandırmadı değerli kardeşler. Davut'ta harika bir yaklaşım var değerli kardeşler. Bahaneler üretmiyor. Bahaneler arkasında saklanmıyor. Ve bizler daha çok bahaneler arkasına saklanıyoruz. Ya ne yapayım canım, ben onu yapamam. Ya ne yapayım, hep ben mi yapacağım canım? Biraz da sen yap. Yani ne bileyim, bahane üretmek o kadar çok ki defalarca bahaneler üretebiliriz. Ama bakın değerli kardeşler, 34. ayette ne dediğine bakın. Davut'un müthiş bir açıklaması var. 34. ayetten başlayın, 37'ye kadar bir kardeş okusun. Konsantreniz bozulduğu zaman biriniz parmak kaldırsın, hemen noktalayacağım. Zaten az bir şey kaldı ama eğer artık kafam almıyor diyorsanız parmak kaldırın, şeyi kapatacağım, noktalayacağım konuyu. Ama biraz daha bir 5 dakika daha, 7 dakika daha fırsat verin bana, belki 10 dakika en fazla. Eğer dayanabilirseniz sevinirim. 34'ten başlayacağım İsmet.
Ama Davut kulun babasının sürüsünü bile diye karşılık verdi. Bir aslan ya da ayı gelip sürüsünden bir kuzu kaçırınca peşinden gidip ona saldırır. Kuzuyu ağzından kurtarırım. Eğer aslan ya da ayı üzerime gelirse boğazından tuttuğum gibi onu öldürür.
Ya. Bakın değerli kardeşler. Şimdi Davut burada ileriye bakıp neler yapacağını mı anlatıyor? Yoksa geçmişte Rabbin onun için neler yaptığına mı bakıyor? Ha? Davut öne bakıp neler yapacağına mı bakıyor? Ben bunu yapacağım. Yoksa daha önce neler yaptığını mı söylüyor daha önce? Değil mi? Peki o zaman şu soruyu sormak gerekiyor. Davut neden geçmişe gidiyor? Yani demiyoruz mu? Geçmişi bırakın kardeşim. Geçmişten ders alın. Geçmişten bir pay alın. Ama geçmişe takılmayın. Doğrudur. Geçmişe takılıp yaşanmaz. Doğru bir şekilde hayatını sürdüremezsin geçmişe takılarak. Hep bunu söylüyoruz burada. Ama bu Davut geçmişe gitmek gerekiyor. Neden geçmişe gidiyor Davut değerli kardeşler? Neden bu yaptıklarını anlatma gereği duyuyor Davut?
Anlatıyor. Ondan sonra da böyle aslanın ayının pençesinden kurtaran Rab, bu Filistin'in yerinden de kurtaran.
Yani benim bir tane Rabbim vardı biliyor musun diyor Saul'a. Biliyor musun? Bir tane benim bir Rabbim vardı. O Rabbim bana geçmişte bu şekilde destek oldu. İşte o destek olan Rab var ya. İşte o Rab hiç değişmedi. Ben Rabbim asla değişmem diyor. Malaki 2, asla değişmem. İşte o aynı Rab, Davut karşısında da aynı zaferi elde edeceğim diyor. İşte bu. Geçmişe bakmanın nedeni buydu sevgili kardeşler. O zaman size şunu söylüyorum. Siz de şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirsiniz. Recep abi, hani biliyor musun 2 sene önce ben bir sıkıntı içerisindeyken Rab beni o sıkıntıdan nasıl çıkardı? Hani biliyor musun 3 ay önce Rab bana sözüyle şöyle bir öğüt verdi. Ya da Aytaç ya da Ayşe ne bileyim ya da Hava ya da ne bileyim genç kızlarımız Çağla ve Cansu. İşte biliyor musun Recep abi? O aynı Rab, hiç merak etme. Aynı şeyi yapmaya yeterli güçte. Çünkü asla değişmedi. Recep değişiyor. Ama Rab değişmedi. Eğer Rab onları Kızıldeniz'in çıkmasından kurtardıysa, eğer Rab onları vaat eden ülkeye götürdüyse, bu problemden de onları kurtaracak yeterlilikte, güçte olduğunu söylüyor. Ve Davut'a cesaret veriyor değerli kardeşler. Bakın, Davut geçmişe bakıyor, geçmişten ders alıyor, cesaret alıyor. O cesaretle bunu açıkça söylüyor. Hamdolsun. Sen de öyle yap. Bizler de öyle yapalım. Rab bizi Allah aşkına hacı, ben yani bunu söyleyebilirim herkes bildiği için. Yani gerçekten bugün insan mantığında imkansız olan bir şeyi hepimizin hayatında yaptı ama hacının hayatında da yaptı. Eroin kullanan bir kişiydi. İğne. Ot da değil, öyle basit şeyler de değil. İğne. Ve havanın çektiklerini ben çok iyi biliyorum. Ben kutsal kitap çalışmasına gittiğimde hacı tuvalette bu işi yapıyordu. Ve geliyordu yanımızda kutsal kitap çalışırken ben havayla, o uyuyordu. İlacın etkisinden dolayı, aldığı eroinden dolayı. Ama bu kardeşim bugün nasıl arada biliyor musun? Bugün aramızda bakın. Bunu hacı mı yaptı? Hayır. Ama hacıda olan yaptı bunu. Amin. Bak işte bunu duymak istiyorum sizden. Rab beni oradan kurtardı mı? Ha, Rab sigaradan da beni kurtarır diyor. Haleluya. Bak ama güzel bir şey söylüyor bak. Bak ne diyor ama. Ben daha istemiyorum diyor. Sorun burada zaten. İstemiyorum diyor. Bu çok güzel. Açık sözlü olmak lazım. İstemiyorum diyor. Ve bakın değerli kardeşler, son bir ayetle belki şey yapalım. Bakın. Yeremia'da sıkıntılı, sorunlu, sancılı günler yaşadı. Ve o sıkıntılı, sancılı süreci aştığı dönemlerde neyi fark etti biliyor musunuz? Rabbin sevgisinin hiç değişmediğini. Ağıtlar kitabını biliyor musunuz? Ağıtlar kitabı Yeremia'dan sonra. Öyle mi? Tabii Yeremia'dan sonra. Ağıtlar kim? Klaga Lido. Klaga Lido ya. Yeremia'dan sonra. Bakabilir misiniz lütfen? Ben bu konuda vaaz etmiştim biliyorsunuz. Bölüm 3. Bölüm 3 ayet 21 23. Ne diyor? 21 23. Ne diyor? Okuyun ya. Duyayım sizden biriniz okusun. Şunu. Evet.
Şunu anımsadıkça umutlanıyorum. Rabbin sevgisi hiç tükenmez. Merhameti asla son bulmaz. Her sabah tazelenir. Onlar sadakati büyüktür.
Şimdi bakın şu ifadenin altını çizin. Ama diyor şunu anımsadıkça umutlanıyorum. Neyi anımsadı Yeremia? Evet ama neyi anımsadı? Şunu anımsadı. Aynı Davut'un yaptığı gibi. Geçmişte Rab onu taşıdı. Bunu anımsadı. Ve bunu anımsadığında gördü ki, evet Rab senin sevgin var ya, ben o tükendi diye inayet, sevgi tükendi diye bildiğim o sevgi hala tükenmiş değil. Aslında senin o inayetin, o zenginliğin her sabah, bakın sabah kalkıyorsun taptaze, yepyeni. Rab tazeliyor. Sıkıntı, zorluk, sorunlar karşısında yapılabilen en büyük yanlışlık değerli kardeşler, Rabbimizin bizim için neler yaptığını unutmuş olmamız. Yaptığımız en büyük yanlışlık bu. Rabbimiz hayatımızda neler yaptığını unutmuş olmamız. Onun için geçmiş günlerde Rab Tanrı'nın neler yaptığını anımsayın. Geçmişe bakın. Rab Aytaç'ın hayatında neler yaptı? Rab Ayşe'nin hayatında neler yaptı? Rab Hava'nın hayatında neler yaptı? Rab Özlem'in, Marita'nın, genç kızların, Kristen'in, İsmet'in hayatında neler yaptı? Siz anımsayın geçmişe bakaraktan. Ve hamdolsun onun gücü hiç değişmedi. Evet, o zaman yürek doluluğuyla şu gerçeği haykıracağım ve ondan sonra da noktalıyorum. Beni değişik değişik sıkıntı ve sorunlardan kurtarıp bugünkü günlere getiren Rabbim, bundan sonraki sorunlar karşısında da gereğini yapacaktır. Amin. Daha önce beni sabırla taşıyan, yontarak yontarak yontarak bugünlere getiren Rabbim, bundan sonra da içinde bulunduğum sıkıntılardan beni aynı şekilde kurtaracak, yeterliliklidir. Amin. Eğilin yüreklerimizi. Rabbimiz harikadır. Rabbimiz aramızdadır. Ve eminim ki bu sözler benim için de geçerli. Sizin için de geçerli olsun. Bakışımız Rab olsun. Bakın, benim 36 yıllık iman hayatımda hayatımı özetledim 3 cümlede. Kendim bir tekerleme yaptım. Burada söyledim birkaç defa. Hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorsunuz değil mi? 3 söz. Yere bakan düşer. Yürürken küt kafayı vurursun, gidersin. İnsanlara bakan şaşar. Recep'e bakarsan şaşarsın. Ama Rab'be bakan, söyleyin, Rab'be bakan yaşar. Yere bakan düşer, insana bakan şaşar, Rab'be bakan yaşar. Yaşamak mı istiyorsun? Güçlü bir şekilde Rab'be bakmaya devam et. İsmet, duayla kapatırsın. Bir 15-20 saniye sessiz kalalım. Rab aramızda, yüreklerimizi biliyor, sıkıntılarımızı biliyor, sorunlarımızı biliyor. Hacı gibi açık konuşalım. İstemiyorsan Rab değiştirmiyor kimseyi. İstemiyorsan kurtarmıyor. Bu kadar basit. Ama ne zaman burnun sürter, o zaman belki aklın başına gelir. Bilemiyorum ama Rab aramızda, hepimiz yüreklerimizi eğelim Rab'bin önünde. Fırsat verelim. Bizi yontsun. Nasıl görmek istiyorsa bizi, hangi noktada olmamızı istiyorsa, yalvarırım kardeşler, izin verelim Rab bizi o noktaya getirsin.